Ayrım 3.
Baharda kuzuluk denen yerde çimenlere uzanarak yuvarlanır, kahkahalarla gülerek art arda takla atardı. Düşlerin tam burasında birden ot kokusuyla balık kokusu birleşti genzinde. İçi bir hoş oldu. Derinden göğüs geçiriyordu. Dilin annesi çıkıştı. Haydi kızım, ağzındaki lokmayı düşünü taşına geveleyip durma. Çabuk bitir yemeğini. Biz çıkacağız. Ellerinizi yıkayıp Dilek'in odasına geçin. Hemen okumaya başlasın Dilek. Sen de onu dikkatle dinle. Yanlış okumaya alışmasın. Kiraz tedirginlikle tabağındaki tekir balıklarını bitirmeye girişti. Candan Hanım tezden süslenip püslendi. Takıp takıştırdı. Kocasıyla birlikte evden ayrılırken Kiraz'ı yanına çağırdı. Saati kurdum, 9:30'da çalacak. Dilek hemen yatağa girecek, sen de evine gideceksin. Olur dedi Kiraz. Dileğin sorumluluğunu üstlenmek hoşuna gidiyordu. Böyle günlerde kendini Dileğin ablası filan görüyordu. Ağabey Hasan onun Dileklerle kurduğu ilişkiye karşı durmayı sürdürüyordu. Bu nedenle ikide bir bu çocuğu daha küçüklükten çanak yalamaya alıştırıyorsun diye çıkışıyordu anasına. Oysa ana bu ilişkiden çok hoşnuttu. Kızının karnını doyuruyor, sırtını giydiriyorlardı. Üstelik insanlık öğreniyordu o evde. Daha ne etsinler? Ukala diyordu oğluna. Kendini bir boldun sanıyor lisede okumakla. Biz iş adamıyız. Elbette kızımız da el işi görmeye alışacak. Alışmazsa yarın öbür gün karnını doyuracak. Adam adama durduk yerde ekmek veriyor mu? Hasan daha da üstledi mi? Haydi diyordu oğluna. Ev tut da bizi buradan al götür. Kardeşini çanak yalamaktan kurtar da görelim. Elinden geliyorsa yap bunu. Gelmiyorsa biz gibi sen de yazgına katlan. Çeneni kapat, işine bak. Hasan kahroluyordu anasının bu çarpık yargılarına. Siz diyordu, doğuştan kölesiniz. Etinize kemiğinize işlemiş hizmetkarlık. Oysa çalışmanın da bir onuru var. Siz kendinizi saymıyorsunuz ki ev sizi saysın. Ben şu sıçan deliğinde onca sıkıntıya katlanıp neden okumaya çabalıyorum sanıyorsun? Elbette sizleri bu durumdan kurtarmak için. Ama şimdi elimde avucumda yok. Sen de kalkmış bizi kurtar diye dayanıyorsun, basıyorsun. Uğraşma benimle ana, bunalıyorum. Hem de boğulurcasına sıkılıyorum. Bu konu tartışılırken Kiraz hep anasından yana oluyordu. Dilek benim arkadaşım. Ne olurmuş evlerine gidersem, yemeklerini yersem, verdikleri üst başı giyersem diye savunuyordu kendini. Hasan daha bir öfkeleniyordu onun bu sözlerine. Dilek arkadaşım mı? Zavallı saf kardeşim. O sana arkadaş gözüyle bakar mı hiç? Yararlanıyor senden. Senin sorunlarını çözmen için araç gibi kullanıyor. Problem çözerken gerektikçe ucunu yontup küçülünce fırlatıp attığın kalemler var ya, işte onlar gibi kullanıyor. İşin bitince savacaklar başlarından. Onların düzeyinde değilsin, bunu birkaç yıl içinde göreceksin ve bana hak vereceksin. Büyüyünce Dilek seninle arkadaşlık yapmaz çünkü yollarınız ayrı. O istese bile anası izin vermez dostunuza. Ağabey böyle konuşurken Kiraz'ın içi buz gibi oluyordu. Şu soruyu sormak istiyordu hep. Onların düzeyine erişmek için ne yapmalıyım? Ama soramıyordu bir türlü. Alacağı yanıtın kendisini iyice umarsız komasından korkuyordu. Döner ayna. Gerçekten Kiraz'ın yaşamı döner aynadan yansır gibiydi. İçine düştüğü değişik bir yaşam biçimini sindiremeden bir yenisi çıkıyordu karşısına. Birçok garip algı belleğine katmer katmer çörekleniyordu. Nisan sonunda bir gün Hacı Bey'in annesi ölüverdi. İki numarada bir telaş, bir yaz. Ölünün gömüldüğü gece ev dolup taştı. Hacı Hanım Kiraz'la anasını yardıma çağırdı. Önce erkek hafızlar Kur'an okudular. Sonra helva dağıtıldı. Kiraz tabak taşımaya yetişemiyordu. Arada ölenlerin ruhu için su isteyenleri de koşuyordu. Okuma sona erince hocalar kalkıp gittiler. Öteki konuklar sohbete giriştiler. Kadınlar arka bölmedeki oturma odasına toplaşıp yere halka oldular. Kur'an hatmine başladılar. Necmiye Hanım aralarına girmedi. O ayakta gelene gidene ve ikramlara göz kulak oluyordu. Hatim duası sona erince kadınlar da kendi aralarında konuşmaya daldılar. Gece ilerleyince çay demlendi. Her iki bölümde de dinden, imandan, ahiretten, cennetten, cehennemden söz ediliyordu. Kiraz annesinin doldurduğu çay bardaklarını sahiplerine ulaştırırken kan tere batmıştı. Neden sonra çay işi tavsadı? Kiraz ile anası kadınların arasına karışıp bir köşeye iliştiler. Hanımlar hafız kızdan cennet, cehennem, bülbül, sarı çiçek ve kabir ilahilerin okumasını istediler. Hafız kız hiç nazlanmadı. Gür sesiyle hemen ilahi söylemeye başladı. Giderek sesi daha bir açıldı. Coşkusu daha bir arttı. Onun bu hali öteki kadınları da etkiledi. Hafız kız coşup taşarken çevresindekiler de kıpırdaşmaya başladılar. Sonra hep bir ağızdan girişildi ilahilere. Bir ara Hacı Hanım kalkıp koridora açılan kapıyı kapattı. Kadınların sesleri erkeklere giderse günah olurdu. Hafız kız 30'unda vardı. Solgun benizli, oval yüzlüydü. Sesi çağlayan gibiydi. Allah dedikçe çevresini alanların tüyleri diken diken oluyordu. Giderek ilahi ezgileri Allah seslerine dönüştü. Sonra la ilahe illallah geçildi. Halkadaki kadınlar tek bir soluk gibi alçak sesle la ilahe illallah çekiyorlardı. Hiç durmadan. Halka sıklaştı, kadınlar birbirlerine daha bir sokuldular. Artık tek ruh, tek beden gibiydiler. Omuz omuza, dirsek dirseğe gelmiş, iki yanı sallanıyor, ölçüsüz bir coşkuyla la ilahe illallahları sürdürüyorlardı. Kiraz korkuyla karışık merak içindeydi. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştı. Bedeni kas katı kesildi. Anasına sokuldu yavaşça. Soluk almaktan korkarcasına olduğu yere büzülüp kadınlara dikti gözlerini. Halkadakilerin yüzleri görünmüyordu. Namaz örtülerinin uçlarını salıvermişlerdi. Başları öne eğikti. Giderek hızlanarak sağa ve sola devrilip duruyorlardı bedenlerini. Zehrin İbni Necmi Hanım da katılmıştı bu coşku halkasına. Onlar da ötekiler gibi kablarına sığamaz durumdaydılar. Birden hafız kız halkın orta yerine fırladı. İki dizinin üstünde zıplamaya başladı. Bir yandan da Allah Allah diyerek hızla başını iki yana sallıyordu. Kiraz ürküyle eğilip dikkatle hafızın yüzüne baktı. Yanaklarından gözyaşlarıyla birlikte yol yol ter akıyordu. Gözleri kapalıydı. Burun delikleri kısılmıştı. Giderek artan bir hızla dizlerin üstünde hop hop hopluyordu. Halkadaki kadınlar bir an kendini coşkularını dizginleyip ona kulak verdiler. Sonra onlar da Allah Allah'larla yeniden coşkuya kapıldılar. İçlerinden biri daha atıldı ortaya ama o hafız kız kadar koy veremiyordu kendini. Coşkusu tutuktu. Hafız kız o halde geldi ki dizlerin üstüne zıpladıkça başı tavana değecek gibi oluyordu. Kiraz titreyerek anasının kulağına doğru sokuldu. Ne oluyor hafız hanıma diyecekti. Anası var gücüyle baldırını cimcikledi. Kiraz ah diye inledi. Çimdiğin acısından kan beynine sıçramıştı. Öfkeyle fırlayıp oradan kaçmak istedi. Anası eteğinden çekip oturttu. İster istemez yine olduğu yere büzüldü. Lastik top gibi durmadan tavana sıçrayan hafızla baktı. İçini dayanılmaz korkular kaplıyordu. Neden sonra yaşlı konuklardan biri duruma el koydu. Yavaş yavaş açılın hanımlar, durduralım hafız hanımı, helak oldu yavrum büsbütün tükenmeden. Halkadakiler yavaş yavaş küçüldüler. İçlerinden biri hafız kıza yanaştı. Korka korka sırtını sıvazlayarak kulağını eğildi. Hadi meleğim, hadi kızım, topla kendini, ibadetini Allah kabul etsin. Aç gözlerini, çevrene bak. Yine çirkef dünyayı göreceksin. Ama ne yapalım ki düşmüşüz buraya. Şükür ki insan olarak gelmişiz dünyaya. Allah'a ibadetimizi ve şükrümüzü yapabiliyoruz. Ne mutlu bize. Bunları söylerken tüy gibi okşayışlarla hafızın sırtını sıvazlamayı sürdürüyordu. Bir süre sonra hafız kız durulup kendine geldi. Gözlerini açtı, donuk donuk bakındı çevresine. Sonra sürüne sürüne varıp sırtını duvara dayadı. Soluğu yatışıp gözlerindeki ölgünlük, yüzündeki kızarıklık geçinceye dek kimseyle konuşmadı. Neden sonra kadınların çeneleri yeniden açıldı. Rahmetlik büyük hanımın ameli güzelmiş. Hafız hanım coştu taştı zikir sürdü. Her yerde böylesine çözülmezdi. Ne mutlu ona, ne mutlu büyük hanıma. Yeniden demlenen çaylar içinirken bu kez dünya laflarına geçildi. Hicaz konusu açılınca kadınların tümü de bülbül kesildiler. Hemen hepsi de üçer beşer, hatta onar yirmişer kez gitmişlerdi Hicaz'a. Allah'a şükrediyorlardı. Bu olanakları kendilerine verdiği için. Derken söz döndü dolaştı, övünmeye geldi. Övünmede Hacı Necmi Hanım kimselere kolay kolay söz düşürmezdi. Bu yıl 10. kez gittim Kabe'ye yüz sürmeye. Bizim efendinin 15. hacılığı. Allah tekrarını nasip etsin. Doyulmuyor oralara. Üstelik çarşıları Avrupa'yı, Amerika'yı aratmıyor doğrusu. Aradığın malı buluyorsun. Kiraz çay bardaklarını dağıtıp topladıkça hemen kapının ağzına çömelip konuşanları dinlemeye koyuluyordu. Duydukları öylesine ilginç geliyordu ki ona. Bu yüzden tek bir sözcüğü bile kaçırmak istemiyordu. Gece ilerledikçe kadınlar suskunlaşmaya başladılar. Kalkmak için erkeklerden işaret bekliyorlardı. Oysa erkekler söyleşiyi daha da koyulaştırmışlardı. Herkes iş ve para yönünden yeterince ağırlığını ortaya döktükten sonra politikaya geçildi. Orada bulunanların hemen tümü ülkedeki politik çalkantılardan, ideolojik sürtüşmelerden yakınıyorlardı. İyi ki bizim yurtta hırgür yok diyerek oldu Hacı Bey. Kara sakallı konu kaşlarını çatarak Hacı Bey'in sözünü böldü. Günün birinde bu çalkantılar, sürtüşmeler bizim yurda da sıçrayacak. Bundan kuşkunuz olmasın. Ne var ki bizler imanımıza her şeyin üstesinden gelecek güçteyiz. Yurttaki gençlerin boşuna mı beslenip barındırıyorsunuz? Aralarında birkaç ırkçık göz varmış. Biz İstanbul'u okumaya, ilim irfan edinmeye geldik. Hiç kimseden bir alıp veremediğimiz yok. Köylerimiz ve ailelerimiz perişan. Bizim kendilerine ekmek götüreceğimiz günleri bekliyorlar derlermiş. Karar alıp kulp takın. Atın o köpekleri yurtlarımızdan dedim. Yakında bu konuyu görüşmek üzere toplanacağız. Haberiniz ola. Çalkantıların durulup memleketi saran dilsizliklerin ortadan kalkması için her Müslüman üstüne düşen görevi yapmalıdır. Zayıf, kısa boylu, soluk benizi biri söze girdi. Ben gazete... Ne görevimi fazlasıyla yapıyorum. Öyle ki bu ettiklerim bana apaçık düşman kazandırıyor. Çıkarlarım baltalanıyor ama yolumdan dönmüyorum, dönmeyeceğim de. Kara sakallı saygılı bir sesle orada bulunanların pohpohlamaya girişti. Allah hepinizden razı olsun, elinizden geleni geri koymuyorsunuz. Kışa girerken Ahmet Bey'in yolladığı paltolar, içlikler, gömlekler, çoraplar hala çocukların üstünde. Kurbanda bağışladığınız koyunlar bizden birinin bu sahnesinde saklanıyor. Yurdun aşevine yağ, peynir, sabun yağdırıyorsunuz. Sağ olun, Allah keseklerinize Halil İbrahim bereket versin. Yurtlarımızda barınan genç Müslümanlar her sofradan kalkışlarında sizlere dua ediyorlar. Aralarında birkaç süsüz çıkıyor ama olacak o kadar. İnsansız çiğ süt emdik. Şunu bilin ki yaptığınız yardımlar dünyada ve ahirette karşılıksız kalmayacak. Yarın öbür gün yurtlarımızda kol kanat olarak okuttuğumuz gençler önemli görevler üstlenecekler. Su başlığını tutup memlekete hayırlı hizmetler verecekler. O zaman gün bizim olacak. Çok şükür hepimiz bu yolda üstümüze düşen her şeyi seve seve yapıyoruz. Yavaş yavaş mayalanan hamur gibi koparıp çoğalmaktayız günden güne. Konuşmaya ilk kez karışan bir yaşlı konuk iyimserliğini belirtmeden duramadı. Çok şükür, bin şükür, işler yolundadır. Allah bizlere bu imkanları verenlerden, bu yolları açanlardan razı olsun. Gelecek günler daha da iyi olacak. Hem de hayırlı olacak, göreceksiniz. Yeter ki biz el ele verelim. Allah aramızdaki birliği bozmasın. Yaşı küçük olduğundan erkeklerin çayında kirazı dağıttırıyorlardı. Hacı Hanım ikide bir yolunu kesip neler oluyor içeride, beyler ne yapıyor diye sorguya çekiyordu onu. Kiraz konuşuyorlar hep. Sonunda Hacı Hanım sinirlendi. Ne ahmak kızsın sen, konuşmanın adı yok mu? Ne konuşuyorlar söylesene. Kiraz şöyle bir düşündü. Ne bileyim ben, çocuklar varmış, kimileri onlara palta vermiş, etler, yağlar, pirinçlerle besleniyorlarmış. Ömürlerine, keselerine dualar ediyorlarmış birbirlerinin. Almanya'da Kur'an kursları açıyorlarmış kimileri de. Sonra... Hacı Hanım sabırsızlıkla Kiraz'ın lafını ağzına tıktı. Tamam anlaşıldı. Bu laflar açıldıysa sabaha kadar sonu gelmez sohbetin. Yandık desene, kadınlar da esneyip duruyorlar. Kiraz gülümseyerek atıldı. Uyuklayanlar da var. Hacı Hanım kaşlarını çatarak onu payladı. Sen üstüne vazife olmayan laflara karışma. Sonra homurdanarak kadınlar bölümüne doğru yürüdü. Gerçekten erkeklerin sohbeti gece yarısına dek sürdü. Neden sonra hep birlikte ayaklandılar. Tetikte bekleyen kadınlar da onları izlediler. Namaz örtülerini dürüp çantalarına koydular. Türbanlarını başlarına geçirip topuklarına değin uzanan ipek mantolarıyla eldivenlerini giydiler. Kocalarıyla birlikte çıkıp gittiler. Öldük yahu dedi Hacı Bey. Sonra birden içinin ta derinlerinden anasını yitirmesinin acısı belirdi. Ölüm alevi yalaz gibi dağladıp geçti yüreğini. Geçmiş dirildi belleğinde. Anası ve kız kardeşiyle köyden kente gelişleri, surların orada, göçüklerdeki yaşamları hiç bitmeyecekmiş gibi uzayıp giden soğuk geceler. Anasının el kapısında karın tokluğuna çektikleri, sonra o yıpratıcı han yılları, yükçülük yaptığı köhne han, balyalar, sandıklar, çuvallar, variller. Sırtından geçirdiği yükler üst üste konsa göğe değer, dert özüyle övünürken. Tam vazgeçmişinden, bunları geçirirken birden göğe yükselen yük sesini göğsün orta yerine çöküvermiş gibi oldu. Hemen gömleğin yakasını açtı, sıkıntıyla solumaya başladı. Bunaldım, camları açın. Hacı Hanım şaşkın şaşkın bakarken anasıyla birlikte ortalığı toplamakta olan Kiraz fırlayıp pencereyi açtı. Karısı Hacı Bey'i koltuğuna oturttu, sonra önüne diz çöktü. Aman hacım, vallahi günah bu senin ettiğin. 80'e gelmişti ana. Bakalım bizler onun kadar yaşayacak mıyız? Hayır duasını aldık. Haklarını bir bir helal etti. Zaten hastaydı. Yemekten içmekten kesilmişti. Yaşasaydı dünyadan ne tat alacaktı? Son deminde köşemizde saraylı sultanlar gibi yaşattık. Hepimiz de bir dediğini iki etmedik rahmetlinin. Hacı Bey öfkeyle karısının sözünü kesti. Sus! Allah'ını seversen, kimi kandırıyorsun sen? Anam son nefesine kadar bu evde sığıntı gibiydi. Oysa ben bugünlere onun omuzlarını basarak geldim. Sen hazıra kondun, bilemezsin bizim çektiklerimizi, kimse bilemez. Hacı Bey'in sesi titremeye başlamıştı. Karısı aşağıdan aldı. Haklısın hacım, hep derim ya, insanız, anamızdan çiğ süt emdik. Çiğlik etmesek iyi ya, olmuyor işte. Nur göllerinde yatasıcıyla ölürken bir güzel helallaşmıştım Allah'tan. Geç bu lafları dedi Hacı Bey. Kadın can çekişirken tepesine dikindin. Hakkını helal ediyor musun diye başın etini yedin. Ne desin garip, elbet helal ettim diyecek. Kim olsa böyle der, sen içini yokla. Vicdanın rahat mı, helali haram mı insanın vicdanı söyler. Kimi bu sese kulak verir, kimi umursamaz. Böyleleri her türlü kötülüğe şerbetlenmiştir. Kiraz solunu toplarken bu konuşmaları da duydu iste istemez. Duyduklarının çoğunu açık seçik anlayamıyordu. Ama iyiyi kötüyü sezinleyecek birbirinden ayırabiliyordu. İşler bitince ana kız bodrum katı indiler. Yorgunluktan boş çuval gibi yığılı kaldılar yataklarına. Ne var ki Kiraz onca yorgunluğa karşın saatlerce uykuya varamadı. Hacı Bey'lerin evinde olup bitenleri zihninden bir yerlere oturtmaya çabaladı, durdu. Açıl susam açıl. Okullar kapanınca Dileğin annesi Kiraz'ı büyük adaya yazlık evlerine götürmek istiyordu. Ağabeyi buna yine karşı çıktı. Ama anası babası yollama kararındaydı. Özellikle Habibe kadın çok hoşnuttu bu işten. Yaz boyunca sokaklarda gezeceğine ya da mağara gibi odada gazel gibi soluyacağına gitsin. Dileklerde iş öğrensin, gözü açılsın, görgüsü artsın, bol bol yesin içsin diyordu. Kiraz da anası gibi düşünüyordu. Ağabeyi işi bozacak diye aklı gidiyordu. O zaman yine Kur'an kursuna gitmesi gerekecekti. Hasan o yıl lise 2'ye geçmişti. Kiraz'ın dileklere gitmesini engellemek için bir yol daha denedi. Okul kapanı iş arayacağım. Tatili boş geçirmek istemiyorum. Kardeşimi salmayın el kapısına. Kazancımı eve getiririm. Ana sevinç Hasan'ın sözünü kesti. Hah şöyle azıcık uyan. 3-5 kuruş sen getirirsin. 3-5 kuruş da kiraz kazanır. 5-10 kuruş biriktirebilirsek amcan Ümraniye'de bize uygun ev yeri uyduracakmış. Oraya iki göz oda kondurduk mu kurtuluruz bu kör kuyudan. Boğaz değil mi? Nasıl olsa azı yavana bakmaz doyunuruz. Siz de kendinizi kurtarmış olursunuz o günlere değin. Gurbet kahri çekmişken bari bir kesere kulp olalım. Emekler boşa gitmesin. İstanbul'un dağına bayırına ev konduranların boynuzu kulağı mı var? Onlar da bizler gibi köyden gelme garibanlar işin başında. İşte amcanı örnek edin. Amcan biri kodu da 10 yerde gece kondu edindi. Hasan hiç sesini çıkarmadı. Anasının dediklerini aklına yatar gibiydi. Bunca büyük bir işe girişirken Kiraz kızın el evinde çalışmasını gözünde büyütmemeliyim diye geçirdi. Okullar tatile girer girmez Dilek'le yazlığa taşındılar. Kiraz da onlarla birlikte gitti. Orada hizmetçinin odasında ona da bir yatak serdiler. Ev büyük adada çamların arasında büyük bir bahçe içindeydi. Bahçenin bir bölüğü de meyvalıktı. Burası eski bir köşktü ama içi bakımlı, tertemiz ve apaydınlıktı. Ön balkona çıkınca insanlar kendini denizin ortasında sanıyorlardı. Kiraz çok sevdiği yeşillikleri yeniden kavuştuğu için sevinçten uçuyordu. İlk gün Dilek'le birlikte ıhlamur ağacına salıncak kurdular. Saatlerce neşe içinde sallandılar. Candan Hanım onlara şöyle bir program yapmıştı. Kiraz kahvaltıdan sonra 1,5 saat, öğle uykusundan sonra 1 saat süreyle Dilek'te kitap okutacaktı. Bunun dışında Dilek isterse Kiraz ona masal, öykü kitapları okuyacaktı. Daha ilk günden programın uygulanmasına başlandı. Kiraz ile Dilek ders dışında kalan zamanlarında gönüllerince oyun oynuyorlardı. Kiraz öğlenleri Dilek ve annesiyle birlikte sofraya oturuyordu. Akşam yemeklerini ise hizmetçiyle birlikte mutfakta yiyordu. Kiraz kendini köyde sanıyordu. Köşkün çevresindeki bahçenin her köşesini köyün bir bölümüne benzetiyordu. O nedenle bahçenin her köşesine ayrı bir adlanıyordu. Dilek onun bu davranışlarını, buluşlarına şaşıp kalıyordu. Kiraz, hadi gel, kanalı düze gidelim. Kuzulluk'ta çombalak kıralım. Yelli öğrenle ip atlayalım. Sarılar belinde seksek oynayalım. Dedikçe Dilek ikide bir boş bulunuyordu. Neresiydi orası diye saf saf soruyordu. Giderek iki kız öylesine kaynaştılar ki görenler kardeş sanıyordu. Haziran sonuna doğru denize başladılar. O zaman bahçe kızların gözünde eski önemini yitirdi. Sabah onda evden çıkıyor, yürüyerek plaja gidiyorlardı. İlk günler Kiraz soyunmaktan utanmıştı. Bir hafta kadar giysileriyle kumluktaki incir ağacının gölgesine sığındı. Dilek ile annesinin güneşlenmelerini, yüzmelerini gözledi. Ertesi hafta Dilek'in mayolarından birini giydi. Utana sıkıla soyunma yerinden çıktı. Sıcak kumların üstüne serilip güneşlenmeye çabucak alıştı. Çok geçmeden denize akıl almaz bir istekle ve coşkuyla dadandı. Uçsuz bucaksız mavi sulardan hem korkuyor hem de denizden çıkmak istemiyordu. Dilek ona yüzme öğretmek için içtenlikle çabalıyordu. Ama Kiraz henüz buna hazır değildi. Nice çabalasa kısa süre çup diye denizin dibini boyluyordu. Candan Hanım bu durumu fazla dert etmiyordu. Bir gün çocuklar kıyıda yüzme alıştırmaları yaparken yanlarına geldi. Kızlar ben denize giriyorum. Bugün gönlümce açılıp uzun uzun yüzmek geliyor içimden. Siz sakın derinlere doğru gitmeyin dedi. Dilek olduğu yerde zıplayarak annesine yalvarmaya başladı. Ben de geleceğim seninle. Bebekler gibi kıyıda oynamak istemiyorum. Seninle ta oraları yüzmek istiyorum. Ne olursun izin ver. Kıyıda oynarken zaten çok canım sıkılıyor. Candan Hanım kaşlarını çattı, sert bir sesle tersledi kızını. Ta oraları açılmaya senin gücün yetmez. Kıyıda canım sıkılıyor da ne demek? Kiraz var ya, onu burada ne demeye getirdik sanıyorsun? Sonra Kiraz'a döndü. Haydi Kiraz, Dileğin elinden tut.